Ayrım 47, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 462. Daha sonra 2015 yılının Haziran ayında Silvia Fritzing adında çok başarılı bir Alman araştırmacı ve çevirmenle çalışırken General Leers'in hala Eschweiler'de yaşayan kızı Ingrid Brooke'un izine rastladım. Bayan Brooke ölüm döşeğinde olmasına rağmen babası ve savaştan sonra babasının yaşadıklarına dair benimle konuşmayı kabul etti. Savaş esirleri kampına götürülüp Nürnberg mahkemesinde görülen davasını orada bekledi dedi. Anne babasından miras kalan malikanesindeki yatak odasında halsiz ve hasta halde. Savaş suçu işlemekten yargılanıyordu. Ama Bayan Brooke öksürmeye başladı ve devam edemeyecek kadar hastalandı. Ama General Leers'in 25 yıllık ruhani danışmanı da 30 yıllık dostu ve yardımcısı bana geri kalanı ya da en azından Leers'in onlara İtalya'da yaşadıklarına ve savaş esirleri kampından mucizevi bir şekilde serbest bırakılmasına dair anlattığı kadarını bana aktardılar. Georg Kaschele ve Eschweiler'in emekli papazı Valentin Schmidt'e göre General Leers'e savaş suçu işlemekten soruşturma açılmıştı. Tam olarak neyle suçlandığını bilmiyorlardı ve Leers'in esirlerine ya da Vernichtung durch Arbeit, yani Hitler'in son çaresinin bir parçası olan çalıştırarak imha etme uygulaması yoluyla soykırıma katılmasına dair bir şey bilmediklerini iddia ettiler. Ancak papaz ve evdeki yardımcısı Leers'in Nürnberg'de diğer Nazilerle ve İtalya'da savaş suçu işleyen faşistlerle birlikte yargılandığı konusunda hemfikirdiler. Savaşın sona ermesinin üstünden bir, daha sonra iki sene geçmişti. Bu süreçte Hitler'in hayatta kalan yardakçılarının büyük bir kısmı yargılanıp asıldı. Bunların birçoğu da Führer'in Reich Silahlanma Bakanı ve Organizasyon TOD'un lideri Albert Speer aleyhine tanıklık etmişti. Speer, Nürnberg'de yargılanırken toplama kamplarını organizasyon TOD'un inşa etmiş olmasına ve kampların çoğunda OT çalışma kampı olduğunu gösteren işaretler bulunmasına rağmen bundan hiç haberi olmadığını iddia etti. Müttefik savcılar ya Speer'e inanmış ya da aleyhte tanıklığını dikkate almış olacak ki mahkeme Hitler'in mimarını ipten aldı. Speer'in Hitler'in beyin takımını dar ağacına gönderdiği söylendikten sonra General Leers savcılarla anlaşmasını bozdu. Kendi adına hareket ederek Musevilerin İtalya'dan kaçmalarına yardım ettiğine, içlerinde Kardinal Schuster'in de bulunduğu üst düzey Katolikleri koruduğuna ve Fiat firmasını mutlak bir yıkımdan kurtardığına dair kanıtlar sundu. General halkın içeri alınmadığı duruşmalarda sözde patronu olan Albert Speer aleyhinde tanıklık etmeyi de kabul etti. Kısmen Leers'in sunduğu kanıtlardan yola çıkılarak Hitler'in mimarı en sonunda insanları esir almaktan suçlu bulundu ve Spandau hapishanesinde 20 yıl geçirmeye mahkum edildi. En azından papaz ve Leers'in uzun süreli yardımcısı, generalin 1947 yılının Nisan ayında savaş esirleri kampından serbest bırakılışının hikayesini böyle anlattılar. Bu anlatılanlar ne kadar inandırıcı olursa olsun, Leers'in aile efsanesi çok daha karmaşıktı. Savaşın sona ermesinin üstünden iki sene geçmeden dünya savaş sonu travmasıyla bitap haldeydi ve devam eden Nürnberg mahkemelerine kayıtsız kalmaya başlamıştı. Ayrıca İtalya'da komünizmin gittikçe yayılmasına dair siyasi endişeler baş göstermiş, faşistlere ve nazilere karşı açılan sansasyonel davaların komünistlerin işine geleceğine inanılır olmuştu. Tarihçi Michele Battini'nin deyimiyle kayıp İtalyan Nürnberg'i hiçbir zaman yaşanmadı. İçlerinde General Leers'in de bulunduğu, kelimelerle anlatılamayacak bir vahşete imza atmış olan Naziler ve faşistler 1947 yılının ilkbaharında ve yazında çoktan serbest bırakılmışlardı. Leers'in işlediği suçlar nedeniyle dava açılmadı. Gözetimi altında ölen köleler için suçlanmadı. Savaşın son iki yılında Kuzey İtalya'da yapılan tüm o zulümler ve işkenceler yasal bir çukura atılıp gömülerek unutuldu. Leers karısı Hanne Lise, oğlu Hans Jürgen ve kızı Ingrid ile Düsseldorf'a döndü. Savaş sırasında generalin karısına Eschweiler'da orta çağdan kalma bir malikane miras kalmıştı. Savaştan sonra Layers'in bu dev malikanenin üstünde mutlak bir kontrole sahip olabilmesi için 6 sene süren bir hukuk savaşı vermesi gerekti. Ama en sonunda başardı ve hayatının geri kalanını bu malikaneyi restore etmek ve çekip çevirmekle geçirdi. İlk iş olarak ironik bir şekilde savaş organizasyon Todd'un esir aldığı Polonyalı erkekler tarafından bitirilmeden kısa bir süre önce tamamen yakılan koca malikaneyi ve ahırları yeniden inşa etmekle başladı. Layers'in papazı ve yardımcısı onun Almanya tarafından kaçırılan ve Avrupa'nın her yerinde zorla çalıştırılan hemen hemen 12 milyon insandan hiç bahsetmediğini söylediler. Generalin malikanenin yeniden inşa edilmesi için gereken yüklü meblağı nereden bulmuş olabileceğini de bilmiyorlardı. Tek söyledikleri savaştan sonra uzun yıllar boyunca generalin içinde çelik üreticisi Krupp'un ve cephane üreticisi Flick'in de bulunduğu büyük Alman şirketlerine danışmanlık hizmeti verdiğiydi. Layers'in muhteşem bir iş ağı olduğunu ve birinin her zaman ona bir boyun borcu olduğunu söylüyorlardı. Bir şey, mesela bir traktör istediğinde biri ona pat diye o traktörü veriyordu. Bu her zaman olan bir şeydi. Fiat'ın Layers'e öyle minnettar olduğu söyleniyordu ki ona her iki senede bir hiçbir ücret talep etmeksizin yeni bir araba gönderdiği söyleniyordu. Hans Layers için savaştan sonraki hayat güzeldi. Kendisinin de öngördüğü üzere her şey Adolf Hitler'den önce, Adolf Hitler süresince ve Adolf Hitler'den sonra yolunda gitmişti. Layers müttefik esir kampından serbest bırakılışının ardından kiliseye düzenli olarak gitmeye başladı. Generalin hatırası için Hans Layers Weg adını alan yolda bulunan malikanenin hemen aşağısında bulunan Eschweiler Diriliş Kilisesi'nin yapımının tüm masraflarını üstlendi. Layers'in iş bitirici biri olduğu söylenirdi ve papazla yardımcısı da dahil olmak üzere bütün insanlar onun siyasete atılmasını istiyordu. General gölgelerin ve karanlığın içinden yöneten adam olarak kalmayı tercih ettiğini söyleyerek siyasete atılmayı reddetti. Ön saflarda olmayı hiçbir zaman istememişti. İhtiyarladığında oğlunun büyüyüşünü ve mühendislik alanında doktora yapmasını izledi. Kızı evlendi ve ailesini kurdu. General kimi zaman Albert Speer için hiçbir zaman çalışmamasıyla, doğrudan Hitler'e bağlı olmasıyla övünmesi dışında savaşa dair çok az konuştu. 1966 yılında Führer'in mimarı Spandau hapishanesinden tahliye edildikten kısa süre sonra Speer Layers'i ziyaret etti. Söylentilere göre Speer ziyaretin ilk saatlerinde oldukça dostane tavırlar sergilerken zaman geçtikçe generalin aleyhine tanıklık ettiğini bildiğini ima eden sözler sarf etmeye, gittikçe sarhoş olmaya ve düşman kesilmeye başlamıştı. Layers Speer'i evinden kovdu. Layers Speer'in Hitler'in yükselişine ve düşüşüne dair yazdığı çok satan hikayesi Inside the Third Reich'ı okuduğunda küplere bindi ve bütün hikayeyi bir yalanlar silsilesi olarak tanımladı. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından General Layers 1981 yılında hayatını kaybetti. Genç Pino Lella'yı Brenner geçidinde bıraktıktan çok zaman sonra inşa ettiği kiliseyle yaşadığı evin arasındaki mezarlıkta bulunan dev bir kayanın altına gömüldü. ''Benim tanıdığım adam iyi biriydi. Şiddete karşı çıkan bir adamdı.'' dedi Papaz Schmidt. Layers orduya yalnızca çalışmak için giren bir mühendisti. Nazi partisine üye değildi. Savaş suçu işlediyse buna mecbur bırakılmıştır. Kafasına silah dayamış, ona seçenek bırakmamış olmalılar. Tüm bunları öğrendikten bir hafta sonra Maggiore Gölü'ne giderek Pino Lella'yı bir kez daha ziyaret ettim. O sırada 89 yaşındaydı, sakalları beyazdı, tel kenarlı bir gözlüğü vardı ve şık siyah bir bere takmıştı. Her zaman olduğu gibi dost canlısı, eğlenceli ve dinçti. Konsmania yaşıyordu ve kısa süre önce motosiklet kazası geçirmiş olduğunu göz önünde bulundurursak bu olağan dışı bir durumdu. Yaşadığı şehirde Leza'daki göl kıyısında bulunan sevdiği bir kafeye gittik. Chianti kadehleri eşliğinde Pino'ya General Layers'in yaşadıklarını anlattım. Sözlerim bitince uzun bir süre öylece oturup suya baktı. Yüzü yoğun duygularla dalgalanıyordu. Aradan 70 sene geçmişti. 70 senelik bilinmezlik artık sona ermişti. Şarabın etkisinden midir yoksa hikayesini çok uzun süre düşünmüş olduğundan mıdır bilinmez. Pino o anda gözüme savaşın ve cesaretin hayaletlerinin, nefretin ve acımasızlığın şeytanlarının, inancın ve sevginin aryalarının, hayatta kalan iyi ve temiz ruhların içinde gezinmeye devam ettiği, o çok uzun zaman öncesinin dünyasına açılan bir kapı gibi göründü. Pino ile birlikte oturup hikayesini anımsarken ne kadar ayrıcalıklı olduğumu ve onun hikayesine haiz olduğum için ne kadar onur duyduğumu bir kez daha fark ettim. ''Tüm bunlardan emin misin dostum?'' diye sordu Pino en sonunda. Layers'in mezarına gittim, kızıyla ve günah çıkardığı papazla konuştum. Pino sonunda kuşkucu bir tavırla başını iki yana salladı, omuzlarını silkti ve ellerini havaya kaldırdı. ''Mon General hep gölgelerin içinde kaldı. Sonuna kadar benim operamdaki hayalet olarak kaldı.'' Sonra başını arkaya atıp tüm bunların saçmalığına ve adaletsizliğine güldü. Uzun bir sessizlikten sonra ''Biliyor musun genç dostum?'' dedi Pino. ''Önümüzdeki sene 90 yaşında olacağım ve hayat hala benim için sürprizlerle dolu.'' Gelecekte neler olacağını, neler göreceğimizi ve hayatımıza nasıl önemli biri gireceğini ya da nasıl önemli birini kaybedeceğimizi asla bilemeyiz. Hayat bir değişimdir, sürekli bir değişim ve hayatın içinde kendimize bir komedi bulacak kadar şanslı olmadığımız takdirde bu değişim trajedi olmasa bile bir drama haline gelir. Ama her şeyden sonra gökyüzü kızıla dönüp tehditler savurduğunda bile hayatta olacak kadar şanslıysak eğer, neler yaşarsak yaşayalım, günün her anının mucizesine şükretmemiz gerektiğine ben hala inanıyorum. Tanrı'ya ve evrene ve her zaman hak etmesek bile daha iyi bir yarına inanmalıyız. Pino Della'nın uzun ve mutlu bir hayat için reçetesi bu mu dedim. Bunu duyunca güldü ve parmağını kaldırdı. Uzun bir hayatın mutlu kısmı için söylenmesi gereken bir şarkı bu. Pino kuzeye gölün ardındaki bu güzel yaz gününde imkansız katedraller gibi göğe yükselen o çok sevdiği Alplere baktı. Chianti'sinden bir yudum aldı, gözleri buğulanıp yaşardı ve uzun bir süre sessizce oturduk. İhtiyar adam çok, çok uzaklardaydı. Gölün suyu istinat duvarlarına çarpıyordu. Beyaz bir pelikan kanat çırptı. Arkamızdan bir bisikletin zili ve selenin üstündeki kızın kahkahası duyuldu. Pino en sonunda gözlüğünü çıkardığında güneş batıyor, gölü bakıra ve altına buluyordu. Gözyaşlarını silip gözlüğünü yeniden taktı. Sonra bana hüzünlü ve sevecen bir tavırla gülümseyerek avucunu kalbine koydu. İhtiyar bir adamın anılarını bağışla dedi Pino. Bazı aşklar hiçbir zaman ölmez. Teşekkürler. Bana güvenip bu dikkat çekici hikayesini anlattığı, yaralı kalbini bana açarak benim de bu hikayeyi kaleme almamı sağladığı için Giuseppe Pino Lella'ya minnettarım. Pino bana hayatta dair artık göz önünde bulunduracağım birçok ders verdi ve tüm bunlar beni iyiye götürdü. Tanrı yanında olsun ihtiyar adam. Hayatımın en kötü gününde beni evlerine davet eden Bill ve Deb Robinson'a, akşam yemeği sırasında hikayenin ilk parçalarını benimle paylaşan Larry Minkoff'a teşekkür ederim. Pino hakkında yazmayı ilk düşünen ama çıkmaza girdiğinde projeyi bana devreden Robert Dahlendorf'a derin minnetlerimi sunuyorum. Karım ve oğullarım dışında aldığım en büyük hediye bu oldu. Elizabeth Maskoğlu Sullivan ile evli olduğum için çok şanslıyım. Akşam yemekten sonra damdan düşercesine ve neredeyse parada suyunu çekmişken hiç anlatılmamış 60 yıllık bir savaş hikayesinin peşine düşmek için tek başıma İtalya'ya gitmeyi düşündüğümü söylemek için eve geldiğimde ne tereddüt etti ne de beni vazgeçirmeye çalıştı. Betsy'nin bana ve bu projeye olan sonsuz inancı bana güç verdi. Pino'nun oğlu Michael Lella taslağı okuyup başka tanıklar bulmama yardım etti ve İtalyanca kısımlar konusunda oldukça titizdi. Teşekkürler Mike, sen olmasaydın yapamazdım. Almanya'da Berlin ve Friedrichsberg'de Bundesarchiven'de geçirdiğimiz haftalar boyunca bana inanılmaz derecede yardım eden Fulbright burslu Nicholas Sullivan'a çok şey borçluyum. Aynı şekilde General Layers'in savaş sonrası hayatının parçalarını bir araya getirip Pino'nun sorularına bir cevap bulmamda bana yardım eden Almanca çevirmenim ve araştırma asistanım Silvia Fritzing'e minnettarım. Pino'nun hikayesini araştırmamda bana yardım eden İtalya'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki ve ABD'deki herkese canı gönülden teşekkür ederim. Ne zaman duvara toslasam cömert biri çıkıp doğru yönü bulmama yardım etti. Yalnızca bu isimlerle sınırlı olmasa da tüm bu insanların arasında Milano'daki Fondazione Memoria della Deportazione ve Fiola della Shoah'dan Liliana Picciotto, emekli papaz Giovanni Barbareschi ve Rahip Re'nin Casa Alpina'daki çocuklarından biri olan Giulio Cernitori de var. Mimo'nun arkadaşı ve eski bir gerilla savaşçısı olan Eduardo Panzini, Milano'daki rehberim ve Michaela Monica Finali ve beni Brenner geçidinin kaçış rotasına götüren Riccardo Surette'ye çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Soykırım Anıt Müzesi'ndeki Mandel Soykırım Çalışmaları Merkezi'nden Stephen F. Sage'e, Humboldt State Üniversitesi'ndeki Özgecil Kişilik ve Toplum Yanlısı Davranış Enstitüsü'nden Paul Olinor'a, ABD Ulusal Arşivleri Araştırmacıları Dr. Stephen B. Rogers'a ve Sim Smiley'e, Vatikanlı tarihçi ve araştırmacı Fabian Lemes'e, Milano'daki Kancelarya'nın arşivlerinin başında bulunan Monsieur Bosatra'ya teşekkür ederim. Madesimo'dayken Pier Luigi Scaramelli'nin ve hancının oğlunun ölümüne neden olan el bombası patlaması sırasında bir gözünü ve elini kaybeden Pierino Perincelli'nin çok yardımlarını gördüm. Babasının gömülü savaş madalyasını nasıl bulduğunu anlatan Victor Daloia'ya, babasının mektuplarını benimle paylaşan Anthony Knebel'e, General Layers'in efsanesine son veren Horst Schmitz'e, Frank Hirtz'e, Georg Kaschel'e, Valentin Schmidt'e, Ingrid Brook'a teşekkür ederim. Çeşitli organizasyonlar, tarihçiler, yazarlar ve araştırmacılar Pino'nun hikayesinin yaşandığı zamanları anlamaya çalışırken bana çok yardımcı oldular. Bunların arasında Yad Vashem, Axis Tarih Forumu üyeleri, Judith Vespera, Alessandra Ciappano, Renata Brogini, Manuela Artom, Anthony Sugar, Patrick K. O'Donnell, Paul Novacek, Richard Brightman, Ray Moseley, Paul Schultz, Margherita Macchione, Alexander Stille, Joshua D. Zimmerman, Elizabeth Bettina, Susan Zuccotti, Thomas R. Brooks, Max Corvo, Maria de Blasio, Wilhelm, Nicola Caracciolo, R.J.B. Bosworth ve Eric Morris gibi yazarlar ve araştırmacılar bulunuyor. İlk taslakların sabırlı okuyucularına da Jane Rothrosen Agency'den Rebecca Scherer'a, NPR Pentagon Correspondent'dan Tom Bowman'a, David Hale Smith'e, Terry Ostrov Pitts'e, Damian F. Slattery'e, Kerry Catrull'a, Sean Lovelore'a, Betsy Sullivan'a, Connor Sullivan'a ve Lawrence T. Sullivan'a teşekkür ederim. Muhteşem danışmanı Meg Rooley, Pino'nun hikayesini ilk duyduğunda kapsamını ve duygusal etkisini hemen anladı. Diğerlerinin aksine bana ve bu projeye olan inancıma destek çıktı. Yanımda olduğu için çok şanslıyım. Kitap için bir yayın evi arayışına girdiğimizde bu hikayeye en az benim kadar tutkuyla bağlanacak bir editör istediğimi söylemiştim. Bu dileğim Lake Union'daki editörüm ve romanın Amazon Publishing'deki şampiyonu olan Daniel Marshall'ı bulmamla gerçek oldu. O ve yardımcı editörüm David Downing hikayeye inandılar ve son halini vermem için beni yüreklendirdiler. İkinize de ne kadar teşekkür etsem az. Kitabın sonu. 22 Temmuz 2021. Sayfa 470.